Ayrım 14, sayfa 171. İkinci kolluk amirinin öyküsü. Bil ki ey sultanım efendim, amcamın kızı, Tanrı onu merhametiyle kuşatsın, benimle evlenmeyi kabul etmeden önce bana, ey amcamın oğlu, eğer Tanrı dilerse evleneceğiz ama ben ne bir eksik ne bir fazla, üç koşulumu önceden kabul etmedikçe seninle evlenemem dedi. Ben de ona bunda bir uygunsuzluk yok ama nedir bu koşullar diye yanıt verdim. Bana asla haşhaş yutmayacaksın, asla karpuz yemeyeceksin, asla iskemleye oturmayacaksın dedi. Ben de yaşamamın üzerine yemin ederim ki ey amcamın kızı, bu koşullar epeyce zorlu. Ama nedenlerini bilmesem de onları yüreğimin tüm içtenliğiyle oldukları gibi kabul ediyorum diye yanıt verdim. Bana işte böyle ya razı olur ya vazgeçersin dedi. Ben de tüm dost yüreğimle kabul ediyorum dedim. Böylece evliliğimiz kutlandı ve her şey olup bitti ve her şey geçmesi gerektiği gibi geçti. Beraberce tam bir gönül birliği ve sakinlik içinde birçok yıl yaşadık. Ama bir gün haşhaş, karpuz ve iskemle konusundaki üç ünlü koşulun nedenini araştırmak fikri inatla kafamı sardı ve kendi kendime kullanılması kendisine hiçbir zarar vermeyen bu üç şeyi yasaklamakla amcamın kızı ne yarar sağlayabilir? Kuşkusuz bunun altında aydınlanmasını çok istediğim bir giz var dedim. Ve ruhumun isterlerine ve arzularımın yoğunluğuna daha fazla dayanamayarak dostlarımdan birinin dükkanına girdim ve oturacak yeri samanla örtülmüş bir iskemleye oturmakla işe başladım. Sonra daha önce suda soğutulmuş harika bir karpuz getirttim ve eteni içine haşhaş tanesi yerleştirerek zevkle yedim. Düşlere ve dingin zevklere kapıldım. Kendimi tam anlamıyla mutlu hissettim. Midem de yediğim karpuz dolayısıyla rahattı. Samanla örtülü iskemle sayesinde çoktandır iskemleye oturma zevkinden yoksun art yuvarlarımda mutlandı. Ama ey sultanım efendim, evime döndüğümde fifre ile zurna karşılıklı çalıp durdular. Çünkü ben yanına ulaştığım anda karım şiddetle ayağa kalktı. Sanki kocası değil de onun için bir yabancıymışım gibi yüzüne peçesini örttü ve bana öfke ve aşağılama ile bakarak "Ey köpoğlu köpek, sen sözünü böyle mi tutarsın? Hadi bakalım izle beni. Gidip kadıyı görecek ve boşanacağız." diye haykırdı. Ben de beynim hala haşhaşla esrik, karnım hala karpuzla ağırlaşmış ve bedenim epeyce uzun zaman geçtikten sonra art yuvarlarım altında samanla örtülü bir iskemle bulmakla rahatlamış, üç kusurumu inkar ederek gözüpeklik göstermeye çalışıyordum. Ama ben hala yatsıma işaretleri yapıp dururken, kapa çeneni ulan pezevenk, kanıtları inkara mı kalkışıyorsun, haşhaş yutmuşsun işte, burnum kokusunu alıyor, tıka basa karpuz yemişsin, lekelerini giysilerin üzerinde görüyorum ve katrana bulanmış gibi pis kıçında bir iskemleye oturmuşsun. Giysinin üzerinde oturduğun iskemlenin samanının göze batan çizgi izlerini görüyorum. Dolayısıyla artık ben senin için hiçbir şey değilim. Sen de benim için hiçbir şey değilsin. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 940. gece olunca demiş ki, ve de katrana bulanmış gibi pis kıçında bir iskemleye oturmuşsun, giysinin üzerinde oturduğun iskemlenin samanının göze batan çizgi izlerini görüyorum. Dolayısıyla artık ben senin için hiçbir şey değilim, sen de benim için hiçbir şey değilsin diye haykırdı. Böyle konuştuktan sonra çarşafına büründü ve direnmeme karşın beni kadının huzuruna sürükledi. Huzura çıkınca ona, ey kadı efendim, hizmetçin şu önünde duran herifle nikah yoluyla hayatını birleştirmişti. Evlenmeden önce de kendisine üç temel şart koşmuştum. O da bunları kabul etmiş ve belirli bir süre için saygıyla uygulamıştı. Ama bugün bunları çiğnemiş bulunuyor. Böyle olunca da kendi hukukuma uygun olarak şu andan başlayarak onun eşi olma durumundan çıkmış bulunuyorum. Senden boşanma ve benim mehrimi ödemesine hükmetmeni talep etmeye geldim dedi. Kadı ona şartları sorunca kendisine ayrıntılarıyla bunları açıkladı ve bu ipten kazıktan kurtulmuşun oğlu, bir iskemleye oturmuş, bir karpuz yemiş ve de haşhaş yutmuş diye ekledi. Ve bana karşı ileri sürdüklerinin kanıtlarını belirtti. Ben de hiçbirini inkar etmeyi göze alamadım. Sadece utanarak başımı önüme eğmekle yetindim. O zaman kadı, iyi niyetle ve halime acıyarak, hüküm vermeden önce karıma, ''Ey iyi kimselerin kızı, kuşkusuz haklısın sen ama bana merhametli olmak da yakışır.'' dedi. Ve karım kendini kapıp koyvererek fırtına halinde eser gibi konuşarak hiçbir şey işitip duymak istemediğini belirtince, kadı ile katipleri beni sadece bir kez bağışlaması için ısrarla ona rica etmeye başladılar. Ama onun boyuna acımasız tavrını sürdürdüğünü görünce, kendisine hep bir ağızdan yapılan ricalarla şimdilik davasını geri bırakıp sırf işin üzerinde düşünecek zaman kazanarak gerekirse başka bir vakitte yenileme yoluna gitmesinin daha mantıksal olabileceği söylendi. O zaman eşim mücadeleden bıkkın, pekala onunla barışmaya razı oluyorum. Ancak bunu Kadı Efendimizin kendisine soracağım. Bir soruya yanıt vermesi koşuluna bağlayarak yapacağım diye kesip attı. Kadı da ona pekala sor sorunu bakalım ey hatun dedi. Karım, ilkim ben bir kemiktim, sonra sinir oldum, sonra da et. Kimim ben şimdi, dedi. Kadı düşünmek üzere başını önleydi, sakalını okşayarak ona, vallahi gördüğüm davalardan ötürü uzayan mahkeme beni bugün yordu. Bu yüzden bu meselenin çözümünü yapamayacağım. Ama senden yarın sabah gelmeni rica ediyorum. İçtihat kitaplarına danışarak sana yanıt verecek zaman bulurum, dedi. Bunun üzerine kadı oturumu terk edip evine çekildi. Orada söz konusu olan meseleyle öylesine kafasını yormuş ki 14,5 yaşında olan kızının önüne getirdiği yemeğe dokunmayı düşünmemiş. Ve takınağa öylesine tutkuyla bağlanmış ki fısıltıyla kendi kendine ben ilkin kemiktim, sonra sinir oldum, sonra da et. Kimim ben şimdi? He vallahi kimim ben? Evet kimdir o? Bunun anlamı ne acaba deyip duruyormuş. Ve bütün içtihat kitaplarını, tıp eserlerini ve sarf ve nahileri ve bilimsel yapıtları kurcalamışsa da hiçbir yerde bu meseleye bir çözüm bulamadığı gibi uzaktan yakından onu çözebilecek ya da açıklama yoluna sokabilecek bir şey bulamamış ve sonunda vallahi vazgeçiyorum araştırmaktan, bu konuda hiçbir eser beni aydınlatamaz diye haykırmış. Onu izleyen ve zihnini yorduğunun farkına varan kızı da babasının bu son sözlerini işitince kendisine ''Babacığım, bana kaygılı ve tedirgin görünüyorsun, neyin var Allah aşkına ve de kaygılarının ve sıkıntılarının sebebi nedir?'' demiş. O da ''Kızım, açıklanamaz bir nedendir bu. Herhangi bir sonuç verecek gibi de değil.'' diye yanıt vermiş. ''Kızı bana anlatsana, Yüce Tanrı'nın hikmetinden hiçbir şey saklanamaz.'' demiş. Bunun üzerine kadı kızına her şeyi anlatmaya karar vermiş. Ve eşim olan genç kadının kendisine sorduğu meseleyi ona açıklamış. Kız da gülmeye başlamış ve ''Maşallah, çözülemez dediğin mesele bu mu? Ama babacığım, bu akarsuyun akışı kadar kolay bir şey. Gerçekten bunun çözümü açık ve şöyledir. Şiddet, katılık ve dayanıklıktan yana erkeğin zebbi 15 yaşından 35 yaşına kadar kemiğe benzer şekilde serttir. 35'inden 60'ına kadar bir sinir gibidir. 60'ından sonra da sarkan erdemsiz bir ettir.'' demiş. Kızının bu sözlerini işiten kadının içi ferahlamış ve memnun olarak zekanın dağıtıcısı Tanrı'ya şükürler olsun. Ey kutsanmış kız, sen benim onurumu kurtardın ve güzel bir evliliğin çözülmesini engelledin demiş. Ertesi gün olur olmaz ayağa kalkıp sabırsızlığın sınırında mahkemeye koşmuş ve orada adalet dağıtmaya başlamış. Epeyce bir süre sonra beklemekte olduğu kadının, yani karımın ve karşısında gördüğün kölenin, yani benim içeri girdiğimizi gördü. İki taraftan verilip alınan selamlardan sonra karım kadıya, ''Ya Seydi, sorumu hatırlıyor musun ve de çözümünü buldun mu?'' dedi. O da ''Elhamdülillah, beni aydınlatan Tanrı'ya övgü olsun. Ey iyi kimselerin kızı, sen bana biraz daha güç bir mesele sorabilirdin. Çünkü bunu güçlük çekmeden çözdüm. Herkes bilir ki erkeğin zebbi 15 yaştan 35 yaşa kadar kemik gibi serttir. 35'inden 60'ına kadar sinire benzer bir hale dönüşür. 60'ından sonra da sonuç vermeyen bir et parçasından başka bir şey değildir.'' diye yanıt verdi. Karım onun kızını tanıdığı ve zekasını çok iyi bildiğinden ne olup bittiğini keşfetti ve alaycı bir tavırla kadıya ''Senin kızın daha ancak 14,5 yaşında ama aklı iki katı, hatta daha fazla yaşta olanlarınki gibi. Tebrikler, tebrikler, bu gidişle iyi yol alır. Vallahi meslekten birçok kadın bundan daha iyisini yapamazdı. Bilgiden yana elverişliliği harika, geleceği de güven altındadır.'' dedi. Ve oracıkta bana mahkemeden ayrılmamız için işaret verdikten sonra celsenin görünmekte olduğu salonu terk etti. Kadıyı da orada bulunanların karşısında ömrünün sonuna kadar duyacağı bir can sıkıntısı, şaşkınlık ve karmaşıklık içinde bıraktı. Ve böylece konuşarak ikinci kolluk amiri de kendi yerine geri dönmüş. Sultan Baybars da ona Tanrı'nın sırlarına akıl ermez. Bu öykü şaşılası bir öykü demiş. O zaman adı İzzettin olan üçüncü kolluk amiri ilerlemiş ve Baybars'ın önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra ''Ey zamanın şahı, benim başıma yaşamım boyunca yüce sultanımın kulaklarına layık olabilecek hiçbir önemli olay gelmedi. Ama bana izin verirsen kişiye özel olmasa bile daha az çekici ve şaşılası olmayan bir öykü anlatacağım.'' demiş. İşte şöyle. Üçüncü kolluk amirinin öyküsü. Bil ki ey sultanımız efendim, kölenizin anası eski çağlara ait birçok öykü bilirdi. Bu öyküler arasında bana şu öyküyü de anlatmıştı. Bir zamanlar tuzlu deniz yakınındaki bir ülkede güzel bir kadınla evli bir balıkçı varmış. Bu güzel kadın onu mutlu etmiş, o da aynı şekilde kadını mutlu etmiş bulunuyormuş. Bu balıkçı her gün denize balık tutmaya gidermiş ve tuttuğu balıkları satarak ancak ikisini doyuracak kadar para kazanırmış. Günün birinde hasta düşmüş ve o günü yiyecek şey bulamamışlar. Ertesi gün karısı ona, "Nasıl, bugün de balığa çıkamıyor musun? Öyleyse ne yiyip ne içeriz? Bana bak, sen sadece şöyle ayağa kalk, yorgun olduğundan senin yerine ben ağı ve seleyi taşırım. Bu durumda belki de iki balık tutarız, birini satar, birini de yeriz," demiş. Balıkçı da ona çok iyi demiş ve ayağa kalkmış. Karısı ağı ve seleyi taşıyarak ardından gelirken yol almışlar. Ve deniz kıyısına, sultanın sarayının dibinde balığın bol olduğu bir yere ulaşmışlar. O sırada sultan tam da pencere önünde oturmuş denize bakmaktaymış ve balıkçının o güzelim karısının farkına varmış. Gözlerini ona dikerek o anda aşık olmuş. Ve hemen büyük vezirini çağırtarak ona, "Vezirim, kıyıda şu balıkçının karısını gördüm biraz önce. Çok güzel olduğundan ve uzaktan yakından sarayımda eşi bulunmadığından ona çılgınca tutuldum," demiş. Vezir de ona, "Bu iş nazik ey zamanın şahı, ne yapabiliriz ki?" demiş. Sultan da, "Kararsızlık göstermeye mahal yok. Senin balıkçıyı sarayın muhafızlarına yakalatman ve onu öldürtmen gerek. O zaman ben karısıyla evlenirim," diyerek onu yanıtlamış. Vezir de adaletsever bir kişi olduğundan ona, "Kusuru olmaksızın onu öldürmen yasal olmaz. Yoksa herkes senin hakkında kötü konuşur. Örneğin sultan bir kadın uğruna şu zavallı balıkçıyı öldürdü derler," demiş. Şah da vezire, "Doğru vallahi. Öyleyse bu eşsiz güzele duyduğum arzuya doyum sağlamam için ne yapmam gerek?" diye sormuş. Vezir de, "Bu maksada yasal yollardan ulaşabilirsin. Gerçekte saraydaki divan salonu bir dönüm oluşturacak en ve boydadır. Balıkçıyı salona getirtir ve ben ona, "Sultan Efendimiz bu salona bir halı sermek istiyor ve bu halı tek parça halinde olmalıdır. Bunu sağlayamazsan seni öldürürüz," derim. Böylece ölümünün bir nedeni olur. Kimse de bunun bir kadın uğruna olduğunu söyleyemez," demiş. Sultan da pekala yanıtını vermiş. O zaman vezir ayağa kalkıp balıkçıyı çağırtmış ve saraya gelince onu divana, şahın huzuruna çıkarmış ve de kendisine, "Ey balıkçı, şah efendimiz bu salonu tek parça halinde bir dönümlük bir halı getirmeni istiyor. Bu maksatla sana 3 gün süre tanıyor. Halıyı getirmezsen seni ateşte yakacak. Dolayısıyla bu konuda yazılı bir taahhütte bulun ve altına mührünü bas," demiş. Vezirin bu sözlerini duyan balıkçı, "Pekala iyi ama ben bir halıcı mıyım ki? Ben bir balıkçıyım. Bana her renkten her türden balık ısmarla, ben de onları sana getireyim. Halılara gelince vallahi onlar beni anlamaz, ben de onları anlamam. Ve de onların ne kokusunu ne de rengini bilirim. Balıklar söz konusu ise taahhüde girişir, altını da mühürlerim," diye yanıt vermiş. Ama vezir, "Onu sıkıcı sözler üretip durman boşuna. Şah böyle hükmetti," diye yanıtlamış. Balıkçı da, "Vallahi tek bir mühür değil, 100 mühür alabilir ve halı taciri olarak benim yerime kağıda basabilirsin," demiş. Ve ellerini birbirine vurarak saraydan çıkıp öfkeli bir halde karısının yanına ulaşmış. Karısı onu bu halde görünce kendisine, "Neden öfkelendin?" diye sormuş. O da, "Sus ve daha fazla konuşmadan ayağa kalk ve elimizde bulunan pılı pırtıyı toplayalım ve bu ülkeden çıkıp gidelim," diye yanıt vermiş. Kadın da, "Neden?" diye sorunca, "Çünkü şah beni 3 gün içinde öldürmek istiyor," diye yanıt vermiş. Kadın, "Neden ama?" diye sorunca da, "Bir dönümlük bir halı istedi benden, sarayındaki salonu için," diye yanıt vermiş. Kadın, "Sadece bunu mu?" diye sormuş. O da, "Evet," yanıtını vermiş. Kadın, "Pekala, sen rahatça uyu. Ben yarın sabah söz konusu halıyı sana getiririm. Sen de onu şahın salonuna serersin," demiş. O zaman balıkçı, "Sadece buna ihtiyacım vardı. Şimdi tamam oldu. Yahu sen de vezir gibi çıldırdın mı hey kadın? Yani biz halı taciri miyiz?" demiş. Ama kadın, "Sen bu halıyı istiyor musun? Onu söyle. Ben onu sana hemen sağlar ve buraya getiririm," diye yanıt vermiş. O da, "Evet, emin olmak için yarın yerine ona şimdi sahip olmayı yeğlerim. Böylece rahat uyuyabilirim," demiş. Kadın ona, "Madem ki öyle, ey Adem, yallah, kalk bakalım ve bahçeler yanındaki falan yere git. Orada çarpık bir ağaç göreceksin. Onun ayak ucunda bir kuyu vardır. Sen bu kuyuya eğilir ve içine bakarak, 'Hey falan hatun, senin sevgili dostun filan benimle selamlarını yolladı ve kendisine teslim etmek üzere dün gece bastırmadan eve dönmek üzere acele ettiği sırada senin yanında unuttuğu iyi vermeni istiyor. Çünkü onunla halı yapıp bir odayı döşemek istiyoruz,' diye haykırırsın," demiş. Balıkçı da karısına, "Pekala," demiş. Ve kalkıp gecikmeden çarpık ağacın altındaki sözü edilen kuyuya gitmiş, dibine bakıp, "Hey falan hatun, senin sevgili dostun filan kişi benimle selamlarını yolladı ve sana, sende unuttuğu iyile dokuyacağımız halıyı bir odaya sereceğiz dememi istedi," diye haykırmış. O zaman kuyuda bulunan, sadece Tanrı'nın kim olduğunu bildiği hatun ona, "Ben hiç sevgili dostumun istediği şeyi reddedebilir miyim? Al işte iyi. Al onu ve dokuyacağınız halıyı istediğin şekilde odaya ser. Sonra onu bana geri getirirsin," demiş. Balıkçı da peki diyerek kuyudan çıktığını gördüğü iyi alıp cebine koymuş ve bu kadın beni de kendisi gibi deli etti diyerek evinin doğrultusunda yolunu sürdürerek karısının yanına ulaşmış ve ona ey amcamın kızı işte sana iyi getirdim demiş. Kadın da ona ala şimdi senin ölümünü isteyen vezirin yanına git ve ona bana iri bir çivi ver de. O da sana bir çivi verecek, bunu büyük salonun bir ucuna çak ve bu iğin ipinin ucunu bunu tak ve bekleyerek istediğin en ve boyda halının dokunduğunu gör demiş. Balıkçı da ey kadın gelmekte olan ölümümden önce herkesin benim durumuma gülmesini ve benimle alay edip deli yerine koymasını mı istiyorsun? Bu iğin içinden bir dönümlük bir halı çıkacak öyle mi diye haykırmış. Ama karısı öfkelenerek ona sen çabucak kalkıp gidiyor musun gitmiyor musun? Sus bakalım ey Adem ve sana söylediğim gibi sadece yola koyul demiş. Balıkçı da iyiyle birlikte her şeyi bilen Tanrı'dan başka başvurulacak güç yoktur. İşte ey zavallı, yaşamanın son günü geldi diyerek saraya gitmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 941. gece olunca demiş ki, İşte ey zavallı, yaşamanın son günü geldi diyerek saraya gitmiş ve şahla veziri bulmuş. Vezir ona bakarak, halı nerede ey balıkçı diye sormuş. O da şurada demiş. Onlar da hani nerede diye sorunca şurada cebimde diye yanıt vermiş. Onlar da işte ölümünden önce şaka yapmak isteyen biri diye ona gülmeye başlamışlar. Vezir alay ederek bir dönümlük bir halı cebe konulacak bir çocuk topu mudur diye sormuş. O da bu sizin kafanızı neden yoruyor? Siz benden bir halı istediniz ben de onu getirdim. Benden başka bir şey istemediniz ki bana gülecek yerde ey vezir ayağa kalk da bana iri bir çivi ver. Halı bu salonda önünüze serilecek diye yanıt vermiş. O zaman vezir balıkçının deliliğine gülerek ayağa kalkmış ve celladın kulağına ''Ey cellat sen şurada salonun kapısının yanında dur ve balıkçı benim vereceğim çiviyi alıp istediğim gibi salonu halıyla donatmakta beceri gösteremeyince işaretim üzerine kılıcı çeker benden başkaca bir buyruk almaksızın bir vuruşta kafasını uçurursun.'' demiş. Cellat da ''Pekala'' diye yanıt vermiş. Vezir ''Şimdi halıyı bize göster bakalım.'' diye çiviyi balıkçıya vermiş. O zaman balıkçı çiviyi salonun bir ucuna çakmış ve ona iğin ipinin ucuna takmış ve ''Ölümüne dön ey lanetli'' diyerek iyi çevirmiş. Ve birdenbire sarayda eşi bulunmaz harika bir halı salon boyunca gelişip her yana doğru uzanmaya başlamış. Şah ve vezir o sırada hiçbir şey söylemeksizin balıkçı da sükunetle beklerken bir saat kadar bir süreyle birbirine bakıp durmuşlar. Sonra vezir şaha anlamlı bir tavırla göz kırpmış ve balıkçıya dönerek ona şah memnun oldu ve sana pekala diyor. Ama senden bir şey daha istiyor demiş. Balıkçı nedir istediği şey demiş. O da şah senden kendisine küçük bir bebek getirmeni istiyor. Bu bebek ancak 8 günlük olmalı. Ve de Şahımız Efendimiz'e bir öykü anlatmalıdır. Bu öykü bir yalanla başlayıp bir yalanla bitmeli diye yanıt vermiş. Balıkçı da bunu işiterek vezire sadece bu mu? Vallahi pek fazla bir şey istemedin. Yalnız bugüne kadar 8 günlük çocukların hatta bu çocuklar ifrit yavruları da olsa konuştuklarını hele başı da sonu da yalan olan öyküler söylediklerini hiç bilmiyordum demiş. Vezir de ona sus bakalım Şah'ın sözü ve arzusu yerine getirilmelidir. Bundan dolayı sana 8 günlük bir süre tanıyoruz. Bu sürenin sonunda söz konusu olan küçük çocuğu getiremezsen kızıl ölümü tadacaksın. Dolayısıyla bu konuda bir taahhütname yaz ve mührünü üzerine bas diye yanıt vermiş. Balıkçı da pek güzel işte mührüm ey vezir. Benim yerime sen mühür bas çünkü nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ben sadece ağımı onarmasını bilirim. Yüzük senin elinde ne istersen yap. Bir yerine 100 kez mühür basabilirsin. Küçük çocuğa gelince Kerim Tanrı onu sağlayacaktır demiş. Vezir balıkçının mührünü eline alıp söz konusu taahhüt belgesinde mühür basmış. Balıkçı da onu geri alıp öfkeyle oradan ayrılmış. Ve karısının yanına ulaşarak ona ayağa kalk da bu ülkeden kaçalım. Bunu daha önce de söylemiştim de beni dinlemek istememiştin. Ayağa kalk ben gidiyorum demiş. Kadın ona neden? Hangi sebeple? Yoksa iğden halı çıkmadı mı demiş. Balıkçı da çıktı ama vezir denen kıçımın pezevengi şu köpoğlu şimdi de benden bir öykü anlatacak ve bu öykünün yalan üstüne yalan ve onun üstüne yine yalandan kurulu olmasını sağlayacak 8 günlük bir çocuk istiyor. Ve bunun yerine getirilmesi için de bana 8 günlük bir süre tanıdılar diyerek yanıt vermiş. Karısı da ona pekala ama öfkelenme sakın ey Adem 8 gün henüz geçip gitmedi. O gün gelinceye kadar çaresini düşünecek ve kurtuluş kapısını bulacak zaman var demiş. Böylece 8. günün sabahında balıkçı karısına sağlamak zorunda olduğum çocuğu unuttun mu? Bugün verilen sürenin son günü demiş. Kadın da ona, pekala, bildiğin çarpık ağacın altındaki kuyunun başına git, kuyuda yaşayan kimseye iyi geri vermekle ve ona nazikçe teşekkür etmekle işe başlarsın. Sonra da ona, ey falan kimse, senin sevgili dostun filan kişi selamlarını yolluyor ve gün doğmuş olan çocuğu kendisine ödünç vermeni söylüyor. Çünkü bir iş için ona ihtiyacımız var dersin demiş. Bu sözleri duyunca balıkçı karısına, vallahi ben o katran suratlı vezir dışında senin kadar budala ve çılgın birini tanımadım. Nasıl olur da hey kadın bu vezir benden 8 günlük bir çocuk istediği halde sen sözgenlikle konuşmasını bilen ve öyküler anlatan 1 günlük bir çocuğu teslim etmeyi önererek bunu daha da güçleştiriyorsun demiş. Karısı, sen lafı neden karıştırıyorsun? Ben sana ne söyledimse onu yapmaya gitsene diye yanıt vermiş. Balıkçı da, çok iyi, yeryüzündeki yaşamımın son günü geldi demektir, diye haykırmış. Ve evden çıkarak kuyuya ulaşıncaya kadar yürümüş. Oraya işte iyi diyerek iyi atmış. Ve de, ey falan kişi, senin sevgili dostun selamlarını yolluyor ve 1 günlük Nevzat'ı bir iş için kendisine ihtiyaç duyduğumuzdan ona vermeni diliyor. Yalnız çabuk olun, yoksa başım omuzlarımdan uçurulacak, diye eklemiş. O zaman kuyuda yaşayan, sadece Tanrı'nın tanıdığı kişi, işte al onu, diye yanıt vermiş. Balıkçı da kendisine uzatılan 1 günlük çocuğu almış. Kuyuda yaşayan kişi de ona, onun üzerine kem göze karşı okunan kelimeyi söyle demiş. O da Bismillahirrahmanirrahim diyerek kollarına yerleştirdiği çocukla oradan uzaklaşmış. Yolda yürürken kendi kendine, bunun gibi 1 günlük değil 30 günlük olsalar ve akıl almaz ifrit çocuğu olsalar bile konuşmasını beceren ve öyküler anlatan çocuklar var mıdır diyormuş. Sonra bu konuda yüreğini ferah tutmak için kundağa sarılı olarak kollarında bulunan bebeğe seslenerek ona, haydi bakayım çocuğum, konuş biraz, böylece bugünün benim günüm olup olmadığını anlayayım demiş. Ama çocuk balıkçının bağırarak söylediklerini duyunca korkmuş. Yüzü ve bedeni kasılmış ve bütün küçük bebekler gibi yapmış. Yani korkunç çığlıklar kopararak ağlamış ve yapabildiğince çişini yapmış. Balıkçı da baştan aşağı ıslanmış. Karısına içerleyerek ona, al işte çocuğu getirdim, Tanrı beni korusun. Köpoğlunun bütün bildiği zırlayıp çiş yapmaktan ibaret. Bak beni ne hale koydu demiş. Ama kadın ona, senin ne işine gerek? Peygamber'e dua et ey Adem ve sana ne diyorsam onu yap. Bu çocuğu gecikmeksizin Şah'ın huzuruna götürüp konuşup konuşmadığını görürsün. Yalnız onun için 3 yastık getirmelerini iste ve onu divanın üzerine oturttuğun zaman bu yastıklarla sağına soluna birer, sırtına da tek bir yastık koyarak onu destekle ve Peygamber'e dua et demiş. O da dua ve barış onun üzerine olsun diye yanıt vermiş. Sonra Nevzat'ı kollarında taşıyarak Şah'la veziri bulmaya gitmiş. Vezir balıkçının kundaklanmış bebekle geldiğini görünce gülmeye başlamış ve ona, çocuk mu bu demiş. O da evet yanıtını vermiş. Vezir çocuğa doğru dönmüş ve ona bebeklerle konuşmak için kullanılan bir sesle çocuğum diye seslenmiş. Ama çocuk konuşacak yerde ağzını burnunu büzerek uva uva demeye başlamış. Vezir de çok sevinerek Şah'ın huzuruna çıkmış ve ona, çocuğa seslendim ama yanıt vermedi, ağlayıp sadece uva uva demekle yetindi. Bu da balıkçının ölümü demektir. Ama olay vezirler, emirler ve ileri gelenler topluluğunun önünde kanıtlanmalıdır. Çünkü balıkçıyla yaptığımız sözleşmenin koşulları onlara okunacak ve bunu izleyerek onu öldüreceğiz. O zaman hiç kimse aleyhinde konuşmaksızın o güzel kadınla keyif sürebilirsin demiş. Şah da öyle olsun ey vezir demiş. Ve ikisi birlikte salona girmişler. Emirler ve görevliler toplanmış. Balıkçı getirtilmiş, vezir onun önünde ve tüm orada bulunanlar önünde mühürlenmiş sözleşmeyi okumuş ve şimdi ey balıkçı, bize konuşacak olan çocuğu getir demiş. Balıkçı da ilkin bana 3 yastık verilsin, çocuk sonra konuşacak demiş. Ona 3 yastık getirilmiş. Balıkçı çocuğu divanın ortasına oturtmuş ve onu bu 3 yastıkla desteklemiş. Şah da balıkçıya, bize yalan üstüne yalan, onun da üstüne yeniden yalan dayanan bir öykü söyleyecek olan çocuk bu mu diye sormuş. Balıkçı buna yanıt vermeden önce 1 günlük bebek, her şeyden önce selam üzerine olsun ey şah diye yanıt vermiş. Vezirlerle emirler ve ötekilerin hepsi çocuğa suskun bir şaşkınlıkla bakmışlar. Şah'ın kendisi de orada bulunanlar kadar şaşırarak çocuğa selamını iade etmiş ve ona, uyanık, bir yalanlar reçeli olan öyküyü bize anlat bakalım demiş. Çocuk da, İşte bir gün sıcak bir havada gençliğin gözü bekliğiyle kent dışında kırlarda yürümekteyken bir karpuz satıcısına rastladım. Çok hararetim olduğundan ve iyice susamış bulunduğumdan bir altın dinar karşılığında bir karpuz satın aldım. Karpuzu kesip bir dilim çıkardım ve yutarak serinledim. Sonra karpuzun içine bakınca orada kulesiyle birlikte bir kent gördüm. O zaman kararsızlık geçirmeden ayaklarımı birbiri ardından kaldırıp karpuzun içine girdim. Karpuzun içinde bulunan yöremdeki dükkanlara, evlere ve bu kentte oturanlara bakarak üzerinde her biri bir arşın uzunluğunda pek çok hurma bulunan bir hurma ağacı gördüm. Bu hurmaları arzulayan ruhum da şiddetle beni onlara doğru itiyordu. Onların çekiciliğine dayanamayarak bir, iki, üç ya da dört hurma koparmak ve yemek üzere ağaca tırmandım. Ama hurma ağacının üzerinde kimileri buğday döver ve başakları ayırırken, kimileri de tohum ekmekte, hasat yapmakta olan fellahlar gördüm. Ben de hurma ağacı üzerinde bir zaman daha yürüdükten sonra harman yerinde yumurta döven birilerine rastladım. Daha dikkatle bakarak harman yerindeki dövülmüş tüm yumurtalardan küçük civcivlerin çıktığını gördüm. Horoz civcivler bir yana, tavuk civcivler öte yana koşuşuyorlardı. Ben de orada olanlara baka kaldım ve onların göz göre göre büyüdüklerine tanıklık ettim. O zaman bu küçük horozlarla piliçleri evlendirdim. Sonra hepsini bir arada mutlu olarak bıraktım. Sonra da hurma ağacının bir başka dalına giderek orada susamlı kurabiyeler taşıyan bir eşek gördüm ve canım susamlı kurabiyeyi pek çok istediğinden bir, iki kurabiye aldım ve iki, üç ağız dolusu bunlardan yedim. Böylece kurabiyeleri yiyip bitirince başımı kaldırdım ve kendimi karpuzun dışında buldum. Karpuz yeniden kapandı ve daha önce olduğu gibi yeniden bütünlendi. İşte benim size anlatacağım öykü buydu diyerek onu yanıtlamış. Şah Nevzat'ın bu sözlerini işitince ona, he he ey yalancıların şeyhi ve başlarının tacı, he he ey uyanık, işte bir dizi düzmece örgüsü, bu şeytansı öykünün gerçekten bir tek sözcüğüne bile inandığımızı sanmıyorsun ya, Allah Allah, ne zamandan beri örneğin karpuzlar içinde kentler barındırıyor ve ne zamandan beri yumurtalar bir kez harman yerinde dövüldükten sonra piliç üretiyorlar, bütün bunların yalan üstüne yalan olduklarını itiraf et uyanık, demiş çocuk da, hiçbir şeyi reddetmiyorum ama sen de ey şah, bu zavallı balıkçı konusunda gerçek duygularını ne yatsımalı ne de saklamalısın ve sırf kıyıda gördüğün güzel karısını onun elinden almak üzere kendisini öldürtmek istediğini açıklamalısın. Pekala, bizi gören Tanrı'nın önünde bir şah ve sultan olarak sana ait olmayan şeyi arzu etmekten ve bu zavallı balıkçı gibi daha az zengin ve daha az güçlü olan benzerinin malını çalmaktan utanmıyor musun? Tanrı ve dua ve barış üzerine olası peygamberin erdemleri hakkı için yemin ederim ki şu vaat ve şu anda bu balıkçıyı rahat bırakmazsan ve karısı hakkındaki kötü niyetlerinden vazgeçmezsen senin ve vezirin izlerini yeryüzünden sileceğim. Öyle ki artık sinekler bile sizi bulamayacak diye yanıt vermiş. Ve kundağa sarılmış çocuk korkunç bir sesle bunları söyledikten, herkesi şaşkınlığa bürüdükten sonra balıkçıya ''Şimdi amca beni al ve buradan çıkararak evine götür.'' demiş. Balıkçı da bir günlük Nevzat Uyanık'ı alıp kimseyi tedirgin etmeksizin saraydan çıkmış ve karısının yanına gitmiş. O da öğreneceğini öğrendikten sonra kocasına ''Sana şimdi yapılacak iş olarak gecikmeksizin çocuğu aldığın yere götürmek kaldı. Benim selamımı ve teşekkürlerimi de sevgili dostuma aktarmakta kusur etme ve ona sağlığından haber sor.'' demiş. Balıkçı da pekala demiş ve kendisinden ne isteniyorsa yapmış. Sonra evine geri dönmüş ve abdest alıp namaz kılma borcunu yerine getirmiş ve güzel karısıyla her zaman yaptığı şeyi yapmış ve o zamandan beri birlikte mutlu ve rahat yaşamışlar. İşte onların durumu böyleymiş. Ve böylece bu öyküyü anlattıktan sonra 3. kolluk amiri yeniden kendi yerini almış. Sultan Baybars da ''Ne harika bir öykü bu. Ey İzzettin komutan, ama şahla balıkçı arasında geçen günlerin neler getirdiğini anlatmayışın ne yazık.'' demiş. O zaman adı Muhittin olan 4. kolluk amiri ilerlemiş ve ''Ey şah, bana izin verirsen eğer sonu başlangıcından da şaşırtıcı olan bu öykünün devamını sana anlatırım.'' demiş. Sultan Baybars da ''Kuşkusuz ve tüm yüreğim ve ruhumla.'' demiş. O zaman komutan Muhittin demiş ki